Merhabalar efendim. İrfan gündeminden hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte yine sizinle beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz Lütfü Bey.
Çok teşekkür ederiz
İyisiniz,
hocam.
İyisiniz değil mi?
Hamdolsun hocam. Rabbimize hamdü senadan aciziz. 3 aylarımız başladı.
Bu arada elhamdülillah. Allah mübarek etsin.
İzleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin 3 aylarını tebrik ediyoruz.
Allah razı olsun.
Rabbimiz Recep ve Şaban mübarek kılsın. Ramazan'a da eriştirsin inşallah.
Amin. Ne güzel.
Hocam bu dua mesela bana çok ilginç gelir. Böyle bir teyakkuz haline geçmek değil mi aslında? Yani Ramazan'a hazırlık için.
Tabii ya, bir tenbih, bir tenebbüh gibi aslında. Yani evet. Küt diye Ramazan'a düşmesin insanlar birden diye sanki adeta. Recep gelince başlıyorsunuz. İşte artık Recep ayı geldi, mübarek olsun. Şaban ayı geldi, mübarek olsun. Yani Ramazan geliyor aslında. Çünkü mübarek lena fi Recep ve Şaban ve belliğine Ramazan. Devamında da yani bu dualarla girilmiş olması artık her gün, her adımda Ramazan'a yaklaştığımızın hissini yaşamak ve kalben, zihnen, fiziki olarak Ramazan'a hazırlanmak gibi mesaj veriyor sanki.
Evet, Ramazan zaten mübarek.
Kesinlikle, kesinlikle.
Recep ve Şaban'ı
mübarek.
Ya, o kadar da mübarek bir zaman, evet. Ki yani ulaşmak bile bizatihi bir mahza, bereket yani.
Aynen, bir de tabii özellikle Recep ayının bir farkı daha var. Yani diğer iki aydan eşhur-u hurum dediğimiz şu haram aylar kapsamında Recep ayı. Malum İslam'dan önce de vardı bu. İslam da bunları ibka etti bir bakıma. Onlar da bu haram aylarda Recep 1, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem olmak üzere 4 aydır. Recep ayı o 3 aydan bağımsız. Yani biraz daha önde 3 aylar olarak bildiğimiz şeyin de önünde. Ama Zilkade, Zilhicce ve Muharrem
peş peşe
ve tam da hac mevsimine denk geliyor. Zilkade bir önü, Zilhicce tam haccın olduğu, 10 Zilhicce biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın olduğu zaman ve Muharrem yılbaşı. Yani bu 4 ayda malum kılıçlar kınına sokuluyor. Arap ülkelerinde özellikle o Orta Çağ'ın cahiliye döneminde insanların savaşmak, dövüşmek, kan dökmek için bahane aradığı dönemlerde toplumsal huzuru sağlayabilmek için böyle anlaşmalar yapmışlar insanlar kendi aralarında, toplumsal anlaşmalar yapmışlar. Yani böyle hiç olmazsa 4 ay boyunca savaşmayalım.
Ama bunu ihlal ettikleri olmuş değil mi hocam çok zaman?
Çok kesinlikle
zaten
olmuş.
Zaten bu bir şey olmuş, bir sürü hani ne diyelim ya, siz onu da yaptınız, haram aylarda kan döktünüz.
Kan döktünüz diye de bu şey geçmiş, literatüre bile geçmiş. Evet. Doğru ama yani o bile bir şey olmuş onlar için, yani bir tembih olmuş dediğimiz gibi. Değilse insanlar ekonomik hayatlarını düzenleyecek iş kuramıyor.
Değil mi hocam?
Yani,
evet.
Ziraatine bakamıyor, efendim hayvancılığını yapamıyor, ticaretine yapamıyor, güvenlik problemleri var. Yani işe gidecek, nerede pusu kurulacak, nerede kendisiyle ilgili savaş sebebi olacak bir iş ortaya çıkacak. Bunları bilemediği için insanlar bir güven ortamı oluşsun, hiç olmazsa 4 ay. Yani evet, 8 ay neyse ne ediyorsak ediyoruz ama 4 ay haram aylarda bunu yapmayalım
hocam
diye.
Bu aylarla ilgili bir de yer değiştirme vardı değil mi sanki?
İşte o haram aylarla ilgili yer değiştirme
onu da mesela Kur'an-ı Kerim eleştiriyor.
Aynen, aynen. Yani kendi lehlerine işte saldıracaklar, savaşacaklar. Haram ayları yine değiştiriyorlar kafalarına göre. Yani işte insanlar kendi kafalarına göre dini tahrip etmeyi de seviyorlar.
Hocam burada mesela
Talinci keseri gibi.
Ruhbanlıkla ilgili de ayet-i kerimede onlar ruhbanlığa da uymadılar diye.
Evet.
Ya sen kendin bir şey koyuyorsan bari ona uyuyor.
Kendileri uyduruyorlar ama uymuyorlar da. Evet. Çünkü o da işlerine gelmiyor.
İşlerine gelmiyor.
Bulundukları ortama göre hesapları neye uygun geliyorsa onu savunuyorlar. Evet. Ondan öbürüne vazgeçiyorlar. Böyle bir yani çizgi şey ne derler? Denge yok yani.
Denge yok, evet. Evet, bir ayarları yok yani.
Ayar yok.
İnsan oğlum bir ayarı yok yani.
Aynen. Evet. Menfaat nalinci keser gibi böyle.
Evet, evet.
Ne zaman kendi lehine sonuçlanacak bir iş var, ona sahip çıkıyor.
Ya, ayarımız değilse, yok diyelim de biz yine kendi nefsimizi tezkiye etmeyelim hocam.
Evet tabii. Doğru. Hepimizin insanoğlunun ayarı yok yani. Sonuçta hepimizde bu zaaflar ve kusurlar olabilir. Allah
nefsimizi ödeyelim. Hocam ayarını kaçırmış birisi çıktı. Yani bir bahtsız mı diyelim? Bir böyle nasipsiz mi diyelim? Kur'an-ı Kerim'i hem de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde cüret etti ve yaktı. Şimdi bu tabii bunun çok farklı boyutları var. Ben
yani siyasi sebepler falan da var.
Tabii sormak istedim. Şimdi NATO'ya girmesin İsveç diyenler.
Aynen onu diyenler.
Türkiye'nin var. Özellikle konsolosluğu önünde yakarak bunu Türkiye'yi
engellesin
böyle
bunu.
Bir evet şeye
Yani hem Türkiye'yi provoke ediyorlar. Evet. Yani bizim NATO'ya girişimizi engellesin Türkiye diye. Yani Müslümanlara bu manada bir mesaj vermiyorlar. Hem kendileri girmek istemiyor zaten NATO'ya, evet, ama evet, Türkiye mani oldu diyecekler. Evet, evet, filan evet. Böyle birkaç ayağı var.
İlginç bir siyaset şeyi var. Şimdi burada da tabii bu türlü bir senaryoya Kur'an-ı Kerim'in alet edilmesi çok üzücü bir tarafında.
Kesinlikle.
Bizi de tabii yaralıyor. Sonuçta bizim kutsal kitabımız, yani nur aynımız, böyle her şeyiyle. Böyle hani şanınız şerefinizdir diyor ya hocam.
Aynen.
Kur'an-ı Kerim öyle bizim için. Şimdi bir Müslümanın, hı-hı, herhangi bir evinde oturan işte efendim Türkiye'li bir Müslümanın ne tepkisi ne olmalı? Yani bunu bir hani herhangi birisi için. Şimdi normalde biz şeyi de hatırlıyoruz mesela, Selman Rushdie vardı bir, evet, dönem. Şeytan Ayetleri diye bir kitap yazdı. Sonra İran çıktı işte efendim ölüm fetvası yayınladı, başına ödül koydu. Yani bu tür mesela tepkiler de oldu.
Yani elbette hiç tepkisiz olmak güzel değil. Yani mutlaka, evet, insanların kutsallarına yönelik yapılan hakaretlere karşı insanın bir öfkesi olur. Ve insanın namusu, dini, inancı adına öfke duyması da imanın alametidir.
Evet.
Yani gerçekten hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. O hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashab-ı kirama soruyor. Diyor ki birisi sizin namusunuza, iffetinize yönelik bir şey yapacak olsa ne yaparsınız diyor. Kimisi ben döverim diyor. Öbürü ben kovarım diyor. Ben şöyle yaparım falan. Sa'd radıyallahu anh ben öldürürüm ya Resulullah diyor. Birisi benim namusuma, iffetime halal getirecek bir iş yaparsa, tasaddi edecek olursa ben öldürürüm, gözün içine bakmam diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ente gayur diyor. Sen çok namusuna düşkünsün, iffetli bir adamsın. Yani tebrik ediyor onu. Ve ena yarı minke diyor.
Allah Allah.
Ben senden daha gayırım. Yani namusuna düşkünlük bakımından. Vallahu a'yarım inne.
Allah Allah.
Yani bu.
Allah bizden daha. Hatta da kıskanç diye de çeviriyorlar değil mi hocam?
Tabii.
Yani müsbet manada kıskançlık.
Aynen. Yani tabii iffetine düşkün.
İffetine düşkün.
Düşkün. Bir kıskançlık güzel bir şey tabii. Dolayısıyla bu din meselesinde de, inançlar meselesinde insanın elbette bir gayreti ve gayurluğu olmalı. Ama bu tabii akıllıca planlanarak yapılmalı ki yani Müslümanların ve Müslümanlığın başına yeni problemler getirmesin. Özellikle de İslamofobiyayı besleyecek bir malzeme olarak kullanılmasın. Bu da çok önemli bir şey. Yani siz ölçüyü kaçırır ve bir takım yanlış şeyler yaparsanız bu sefer ya bak zaten demiyor muyduk demeye başlarlar. Yani
maksadı görmek lazım. Ha. Esas bu işi ortaya koyanların, aynen,
bunu,
tertibini.
Bunu koyanların niyeti bu. Yani evet, bunlar bizden bunu bekliyorlar. Biz yani benzin döküyor, sen parlayacaksın, başka yerler yakacak. Ha bak demedik mi biz bunlar böyledir zaten diye diyecekler. Buna fırsat vermek lazım. Ama aslında Allah Kitab-ı Kerim'inde bize hem empati yapmayı öğretiyor, hem de başkalarının kutsalına saygı duymayı da talim ediyor. Hmm. Enam suresinin 110. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ diyor. Yani Allah'tan başka onların, müşriklerin taptıkları, dua ettikleri kimseye siz sövmeyin diyor. فَيَسُبُّ اللّٰهَ onlar da Allah'a söverler. Yani ve hadlerini aşarak ve bilmeden daha büyük günaha düşerler. Dolayısıyla siz yani buna fırsat verecek şekilde onların kutsallarına, putlarına laf söylemeyin, sövmeyin diye bize bir edep öğretiyor. Bir ilişki adabı öğretiyor. Yani müşrikle ilişki nasıl olması gerekiyor? Hristiyanla ilişki nasıl olması gerekiyor? Yani sen onun kutsalına söversen o da sana. Yani dolayısıyla aslında onların da bunu bilmesi ve görmesi gerekir.
Hocam bunların beraber kutsal yaşadığı da yok ki.
Yani şu adamın problem orada yani.
Şu adamın yani hakikaten ırkçılıktan, sağcılıktan kendisine ait o sağcılık da demeyelim buna, ırkçılıktan, evet, öte bir malzemesi yok. Bir de tam bir kullanışlı piyon yani.
Maalesef.
Buna birileri kulağına fısıldadılar.
Evet.
Çıktı. Ben Instagram hesabına da baktım. Yani çok böyle marjinal bir tip yani. Yani maalesef ortaya koymuş olduğu bu eylemle ancak belki.
Muhtemelen yani dediğiniz o piyon şey, tam da uyuyor. Birileri onu kulağına fısıldadı.
Zemzem kuyusuna
yapan.
Teşahşür eden böyle bir şey derler hocam.
İşe yani affedersin.
Evet, evet, evet.
Öğleden diyelim hadi biraz
Böyleden
daha.
Böyleden diyelim tabii.
Evet. Nezih olsun.
Yani onu hiç kimse unutmaz mesela. Aynen öyle bir şey.
Bu da öyle bir şey zaten. Yani evet, bu da yani o Bevleden gibi böyle bir şey yaparak tarihe geçmek istiyor. Belki meşhur olmak istiyor. Bu arada belki devlet mekanizması da bunu kullanarak belli siyasi emellerine evet, ait etmek istiyor.
Evet.
Bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler.
Evet.
Yani dolayısıyla bizim çok fazla dolmuşa gelmememiz lazım. Ama Kur'an'ımıza, Kitab-ı Kerim'imize yapılan hakareti de asla içimize sindiremediğimizi, yani böyle bir tavrın bizim bakımızdan asla kabul görmediğini de ifade etmemiz gerekir. Çünkü ama illa da onun yaptığı yolu istememize gerek yok. Şimdi bazen hani bizim Kur'an-ı Kerim'de çok güzel ölçülerimiz var. Yani Allah Teala Hazretleri diyor ki لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَسْسَيَّةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Yani iyilikle kötülük bir denk değildir. Evet. Eşit değildir, bir değildir. Sen kötülüğü ondan daha iyi olan bir tavır ve davranışla savuşturmaya bak. Eğer böyle yaparsan aranda husumet bulunan kişi senin için sızık bir dost haline geliverir. Evet, İnsan evet. ilişkilerde bu böyle. Aslında toplumsal ilişkilerde de böyle.
Hocam şey mesela çok ilginçtir o Yeni Zelanda'da adam saldırdı ya.
Evet.
Yani onu mesela ilk camide karşılayan hacı amca, sonradan böyle güzel onun da böyle çizimleri yapıldı. Merhaba güzel kardeş diye bunu karşılamış yani geleni.
Ey Allah.
Yani bu nasıl bir, ve sonradan bu hatta meşhur oldu falan ve çok insanın da hidayetine vesile oldu. Yani seni öldürmeye geleni bile sen selam diyerek karşılıyorsun yani.
Diriltiyorsun ya.
Diriltiyorsun tabii, yani. Müthiş bir şey.
Yine Avustralya'da bir hanımefendi bu İslamofobiya üzerine Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra da kendisine çok saldırı oluyor. Evet. Yani kendisine sen işte terörist mi oldun manasında medya üzerinden bir sürü saldırılar oluyor. O da bundan çok daralıyor tabii, üzülüyor. Sonra Kur'an-ı Kerim okurken bu biraz önce bahsettiğim ayet-i kerime ile karşılaşıyor. Hmm. Yani o ayet-i kerimede sana kötülük yapana sen de iyi, ben ne yapabilirim o zaman diyor. Yani bunlar bana kötülük yapıyorlar şimdi, teröristsin diyorlar, aşağılıyorlar, hedef gösteriyorlar. O zaman ben diyor bunlar adına bir infakta bulunayım diyor. Şeyden, internet üzerinden hayır kurumlarına bir işte bir hayır yapılmak üzere, bir yetim çocuklara bağışlanmak üzere $1 teberruda bulunuyor. Her kendisine
yapılan
sövgüye bir teberruda bulunuyor. Her gün tabii yüzlerce sövgü var. $1 Kadıncağızın elindeki avucundaki tükenmek üzereyken birden bu haber oluyor. Yani bu kadın işte böyle kendisine saldıranlara teberrüde bulunuyor diye. Bu sefer yağmur gibi ona destek yağmaya başlıyor. Elhamdülillah. Ve o kadıncağız meşhur oldu. Sonra Türkiye Diyanet Vakfı ona ödül verdi. İyilik ödülü verdi.
Maşallah.
Yani kötülüğe iyilikle mukabelenin elbette faydası var. Ama tabii bu hiçbir zaman biz acziyet gibi de değerlendirilmemeli. Evet, evet. Bu çok önemli.
O çok
yani
önemli. Bizim orada acziyet... ince bir denge var hocam. Ha,
çok önemli ince bir denge var. Yani bu acziyet, efendim pasiflik, efendim işte
yani sana yanağını vuran öbür yanağını çevir falan yok bu İslam'da
yok,
yani.
Yok, İslam'da yok. Onu yapan Hristiyan bile biliyorsunuz onun hikayesi meşhur. Mısır'da böyle bir onlar mübeşşir diyorlar bu tebliğcilere, misyonerlerine. İşte o bir mübeşşir Ezher'in üst tarafında bir yerde bir karargah kurmuş. İşte Osmanlı'nın son dönemleri yani o yine Mısır yıllarında efendim tebliğ yapıyor kendince. Davet ediyor Müslümanları. Zaten Mısır'da %10-12 civarında bir Hristiyan var zaten.
Kıpti değil mi hocam?
Kıpti onlar asıllı. Evet. Asılları ve Hristiyanlar. Ve diyor ki yani İsa'nın dinine gelin diyor. Hmm. İsa çok mübarek bir insandır. Hristiyanlık çok güzel bir dindir. Biz de yanağının birine bir tokat vuranın öbürüne çevireceksin. Müslümanlık ise diyor kısasa kısastır, kana kandır, dişe diştir. Müslümanlıkla Hristiyanlık kıyaslanabilir falan diye böyle kıyaslamalar yaparak kendine göre bir tebşir faaliyeti yapıyor. Oradan da bir gariban Müslüman geçiyormuş. Kulak vermiş, Allah Allah demiş ya, bir Müslüman mahallesinde böyle salyangoz duymamıştım ama herhalde buna cevap verecektir bizim hocalarımız falan diye bir beklenti içine girmiş. Ertesi gün bakmış yine aynı adam, aynı yerde aynı şeyleri söylüyor. Allah Allah, herhalde hocalarımız çok meşhur galiba demiş. Üçüncü gün yine aynı olun demiş ki artık gayret dayıya düştü. Bizim buna bir cevap vermemiz lazım demiş. Ve sokulmuş adamcağızın yanına doğru o mübeşşirin, misyonerin. O yine tam böyle işte yanağın birine bir tokat vurursa bir hemen öbürünü çevireceksin deyince şak diye patlatmış ama misyonerin yanağına. Gözleri böyle faltası gibi açılmış. Tam üzerine bir dakika dur demiş. Bitmedi. Bir de sol tarafına vuracağım demiş. Sağ vurdu ve sol.
Öbür yanağını çevir.
Öbür yanağını çevir. Oraya yok demiş o. Bugün ben Müslümanlığı
Müslüman şeriatı ilamel ediyorum.
Kısasa kısas hükmü ilamel edeceğim ben demiş. Yani ya, evet. Dara düşünce böyle bu. Evet, evet. Dolayısıyla pasifize bir anlayış elbette bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ama ölçülü, akıllı davranışlar
hocam, aslında Kur'an-ı Kerim'le, muazzez dinimizle, hakikatle insanlar böyle bir etki altında kalmadan yani vicdanlarıyla oldukları bir dönemde baş başa kalabilseler
evet.
Allah'ın izniyle onların hidayetle buluşması çok belki kolay olacak. Şimdi
efendim,
bir
zaten...
İskenderen politikacının hocam böyle bir şey var. İslam'la ilgili aleyhte kitap yazmak için oturuyor. Bir müddet sonra anlıyor ve İslam'ı savunan bir kitapla bitiriyor şeyi.
Zaten şu anda Müslümanları İslamofobik bir ithamla itham edenlerin temelinde bu var. Yani aynı şartlarda, aynı pazara sunulsa Müslümanın malıyla Hristiyan'ın, Yahudi'nin ve diğer dinlerin malları eşit şartlarda pazara sunulsa Müslümanların ve Müslümanlığın malı, ya daha doğrusu dini ve anlayışı çok daha fazla müşteri bulacağını çok iyi bildikleri için önceden onun malını karalayacak,
evet,
onu kirli gösterecek işler yapıyorlar. Aslında şeyin temeli, evet, de bu var. Yani İslamofobinin temeli de bu.
Evet.
İslamofobinin temeli, yani Müslümanlık aynı şartlarla girdiği anda Hristiyanlığı ezer geçer.
Evet, evet.
Ve şu hala hocam, buna rağmen
o yüzden bizim yani belki en çok ihtiyaç duyduğumuz aslında barış ortamı.
Kesinlikle.
Böyle bir karşılıklı yaşantı, bir birlikte beraber yaşama belki iklimi.
Hatta bu şeyde Diyanet'in Asya ülkelerindeki dini liderlerle ilgili toplantısı olmuştu. 2016 veya 2015 yılında burada Konrad Oteli'nde, yani işte Çin'de, Filipinler'de, diğer farklı ülkelerde yaşayan Müslümanların dini liderlerini çağırmıştı yani oraya. Onları dinlemek, işte problemleri varsa yardımcı olabilirsek, nasıl yardımcı olabiliriz, onları görüşmek üzere. Asansörde böyle sarışın, sakallı, yakışıklı bir genç var. 40'lı yaşlarda ve 50 yaşlardan fazla. O dikkatimi çekti, yani orada böyle bir adam olmaz o taraflarda. Siz dedim neredensiniz? Ben dedi Christmas adalarından geliyorum dedi. Christmas adaları da Avustralya'nın oralarda bir yerde Müslümanların yaşadığı. Peki dedim siz, yani ben dedi 11 Eylül Müslümanıyım dedi.
11 Eylül Müslümanı.
Allah hayırdır, nasıl oldu dedim. Dedi ki ben 11 Eylül'ün dedi, Eylül olayını dedi, televizyondan canlı olarak seyrettim dedi. Çok etkilendim dedi. Yani o uçakların ikiz kulelere girip patlatması, binaların çökmesi, insanların öyle bir kıyamet tufanı gibi savrulması çok etkiledi beni dedi. Çok büyük bir gayzla doldum. Ben iyi bir sniper'ım dedi.
Hmm.
Uzaktan nişancıyım. Dedim ki ben bunlardan birilerini öldürüp bu intikamı almalıyım. Bu bende, bize kalmamalı dedim dedi kendime göre. Hemen gittim bir sniper şey aldım, silah aldım dedi. Ama ya bu adamları öldüreceğim, bunlar kim? Neyin nesi bunlar diye dedi. Merak ettim, internete girdim. Bunlar Müslüman. Müslümanların da bir kitabı var, Kur'an. O zaman Kur'an'ı indirdim internetten. Açtım. Bir açtım ki dedi, Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte İngilizcesinden okuyor. Errahmanirrahim. Okudukça irkiliyorum.
Hmm.
Yani birinci sayfayı, ikinci sayfayı okudum. Ben sanki aradığımı buldum. Yani onları öldürmek, onları işte yok etmek şey olursun.
Nişancı nişan aldı.
buldum ve ben yok ya. Böyle bir dini, bu kadar rahmetten, bu kadar merhametten bahseden bir dinin mensupları böyle olamaz. Yani burada bir yanlışlık var dedim. Sonra Müslümanların bulunduğu şeye gittim arasında. Ben sizinle tanışmak, sizin dininize girmek istiyor. Onlar önce büktüler. Ya ben işte Kur'an-ı Kerim okudum, etkilendim falan diye. Onlara sağ olsunlar bana dinimizi öğrettiler. Ben de onların yanında Müslüman oldum. Uzunca bir zamandan beri dini eğitim aldım onların yanında. Şimdi beni kendilerine lider seçtiler,
evet,
ve beni bu toplantıya gönderdiler.
Maşallah.
Ne kadar muhteşem bir şey. Yani. Şimdi adam öldürmeye giderken diriliyor.
Evet evet, öyle hocam.
Yani dolayısıyla İslam'ın böyle bir özelliği ve güzelliği var.
Evet.
Ve bu özellik ve güzellik hem İslam'ın özünde var, hem Müslümanların tavrında var. Yani bu tavrı muhafaza etmek lazım. Yeri geldiğinde hani ayette de geçiyor Muhammed Resulullah vellezine ma'hu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehu. Yani gerektiğinde müşriklere karşı, yani gerçekten
izzetun alel kâfirîn.
Olmak
gerekiyor. Kâfirlere karşı izzetli
olmak gerekiyor.
Ama hocam tam da bahsettiğiniz o karşılıklı etkilenme ve etkileme sürecinde ihlal etmemek için bu tür provokatif hareketlere de çok dikkatli olmak lazım.
Dolmuşa binmemek lazım.
Evet, dolmuşa binmemek lazım. Çok güzel ifade ettiniz hocam. hocam tabii o işin bir de politik ve siyasi boyutu da var. Yani bir uluslararası boyutu da var. Cumhurbaşkanımız da gayet güzel böyle hem adamın esfali safilin
oluşan
işaret etti. Hem de bu tür bir hareketin aslında cezası olarak da alacakları bir tepkiyi de ifade etmiş oldu.
Evet.
Ama çok daha güzel bir mesaj var hocam. Onu belki vurgulamak lazım. Yani hem tahdisi nimet kabilinden hem de hakikaten not düşmek açısından en güzel dedi verilecek cevap Kur'an'ımızın hükümlerine uyarak yaşamak meselesi.
Evet.
Değil mi hocam?
Evet. Yani canlı Kur'an olmak.
Canlı Kur'an olmak.
Temsili davet diyoruz ya.
Evet evet.
Temsili davet. Orada başka sözü hacet kalmıyor.
Evet. Çok
Müslüman
güzel,
dediğim gerçekten böyle olur.
Evet evet.
Kur'an'ı işte bu adamda oku.
Evet evet evet. Hocam bu noktada hakikaten bana şey çok ilginç geldi. Sünnetin fiili tefsir oluşu.
Evet. Aynen.
Yani Resulullah Efendimizin ahlakının Kur'an oluşunu da diyor ya Hazreti Ayşe validemiz.
Evet.
Ahlakı Kur'an'dı diye. Yürüyen Kur'an diyebilir miyiz hocam Resulullah Efendimiz?
Canlı Kur'an, yürüyen Kur'an denilebilir. Evet. Deniliyor zaten. Bu ifade kullanılıyor. Evet. Yani çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'e üç önemli hizmeti var. Bir, tebliğ hizmeti var. Yani Allah'tan aldığını, bil vasıtasıyla ahzettiği vahiy ilahi ilave etmeden, çıkarma yapmadan insanlara duyuruyor. Vahiy kâtiplerine yazdırıyor. Sonra tebiyin, açıklama, mücmel olan lafızların tafsili, açıklanması.
Ne anlatılıyor burada,
burada ne kastediliyor? Bu anlam nedir burada? Onları açıklayan bir özelliği var Peygamberimizin. Sonra üçüncüsü ve en önemlisi tatbik.
Tatbik.
Tatbik. Yani Kur'an'ın uygulanması sistemi nasıl olacak? Namaz nasıl kılınacak?
Tamam hocam, orada duralım. Bir ara verelim. O tatbik meselesini birazcık daha konuşalım inşallah.
Hayır.
Efendim İrfan Günden birazdan devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan Gündemi'nde tekrar beraberiz efendim. Hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bu saldırıyı konuştuk. Kur'an-ı Kerim'e olan saldırıyı.
Doğru.
Onunla ilgili bir Müslümanın ne tavır alması gerektiğini çok güzel izah ettiniz hocam. Teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Sonrasında da Kur'an-ı Kerim'le ilgili aslında bu tür bir saldırıya Müslümanın vereceği en güzel cevabın onu yaşamak, tatbik etmek olduğunu ifade ederken Resulullah Efendimizin üç tane vazifesinden bahsettiniz.
Evet.
Tebliğ, tebyin ve tatbik.
Tatbik.
Tatbikte kalmıştık hocam.
Evet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an-ı Kerim Ahzab suresindeki ayet-i kerimede şöyle takdim ediyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرُ اللّٰهِ كَثِيرًا. Allah'ın Resulü'nde sizin için üsve-i hasene, güzel bir örnek vardır. Allah'a kavuşmayı ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çokça zikredenler için onda bir örnek vardır diye. Şimdi bu üsve-i hasene tam işte Efendimizin o tatbiki örneği, numune oluşu, örnek oluşu. Onun örnek oluşu Kur'an-ı Kerim'in önce anlaşılmasında, onu anlıyor. Sonra yaşanmasında, ferdi olarak, toplu yaşanmasında, insanlarla ilişkilerinde, Allah ile kullukta Efendimizin uygulamaları bizim en güzel örneğimiz. Çünkü şöyle, sadece bir mesaj olarak gelse Kur'an-ı Kerim ve bir uygulayıcısı olmasaydı, ya insanlar buna tepki gösterebilirlerdi. Ya biz bunu anlayamadık. Bu nasıl olacak bu? Mesela namazı nasıl kılacağız biz? Namaz kılın diyor ama ekimus salah diyor 33 yerde Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri. Verke o merakiyin diyor. Tamam ama nasıl olacak?
Nasıl olacak?
Ama Peygamberimiz Aleyhisselam ne yaptı? Sallu kema raaytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız
o şekilde namaz kılın.
Bitti. Evet. Yani Efendimizin bu sözü namazı çözdü. Namazda hakikaten bakıyorsun şimdi yeryüzünde 2 milyar insan var. 2 milyar insanın tamamı aynı namazı kılıyor. Aynı şekilde kılıyor. Bir farklılık yok. Ha, çok perakende yani ne o? Rüküden kalkarken ellerini kaldırılması Şafiilerde var.
Elini bağlamaması
veya mesela. Malikilerde falan gibi. Bunlar çok detay şeyler. Peygamber öyle de yapmış çünkü. Evet. Öyle yaptı da varit. Dolayısıyla onlar değil ama rekatlarında, farziyetinde vesaire hiçbir problem yok. Efendimiz onu böyle sembolik bir şekilde anlatmış ve insanlar da onu oradan almışlar. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar aynı şekilde kılıyorlar. Zekat 1/40 işte ticari mallardan, öşür şeylerden bunların hepsinin uygulamaları nasıl olacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor.
Hacı herkes aynı şekilde yapıyor.
Hacı mesela hac yani o veda haccındaki peygamberimizin tavafı, efendime söyleyeyim vakfesi, şeytan taşlaması ve diğerleri. Hepsi Peygamber aleyhissalatü vesselamın modellediği, örneklediği, o üsve-i hasene kimliğiyle yaptığı şekilde yapıyor. Yani ibadet hayatı böyle. Ahlaki ilişkiler o zaten başlı başına bir numune imtisal. Evet. Yani Efendimizin o halim,
tebessümü
halim insan oluşu, yumuşak başlı oluşu, öfkelenmemesi, kızmaması, rahim oluşu, rauf oluşu. Evet. Mekke'deki insanları böyle Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum ben size bugün diyecek kadar böyle bir olgunluk göstermesi. Ya. Kolay bir iş değil. Yani 13 sene burundan getirmişler aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Kendisine, aile fertlerine, etrafındaki Müslümanlara ölenler var, yaralananlar var. Bu kadar işkence etmişler. Hiçbirisini hesaba katmadan hepsine mağfufsunuz, affedildiniz demiş. Tulakasınız demiş. Serbestsiniz.
Evet, evet.
Hürriyetinize kavuştunuz diyebilmiş. Yani bu gerçekten muhteşem bir merhamet örneği.
Hocam mesela o şey de bana çok ilginç gelir. Şimdi hani Kabe'deki örtüye yapıştıklarını görseniz öldürülecekler diye böyle hakikaten İslam düşmanlığında ileri gitmiş olanlar var. İkrime bin Ebu Cehil de bunlardan bir tanesi. Evet. Bir tanesi hakikaten böyle tam o sırada Resulullah Efendimiz Mekke'deyken Kabe'nin yanındayken Kabe'nin örtüsü sarılmamış da Efendimizin
eteğine
sarılmış. Şimdi sarılmış böyle af diliyor. Efendimiz hiç böyle bir şey söylemiyor. Af diliyor, af diliyor, af diliyor. En son artık böyle adam o kadar ısrarcı ki Resulullah Efendimiz tamam affettim diyorsun. Sonra adam gidince bu sefer etrafındakilere diyor ki Resulullah Efendimiz.
Ne demiştin?
Ya diyor niye diyor adamı diyor o arada diyor ben susarken diyor işini bitirmediniz diyor. Ya. Çünkü şeyi.
Söz vermişti.
Ya Resulullah diyorlar ya şöyle bir göz işareti yapsaydın diyor biz onun diyor işini bitirirdik. Biz peygamberlere göz işareti yapmak yakışmaz diyor.
Evet.
Orada da mesela ahlakın ne kadar güzel bir örneği, muhteşem bir örneği.
Hümeze hümeze yok yani onlarda.
Yok orada yok. Hümeze hümeze demek yok hocam.
Kaç göz işareti.
Kaç göz işareti.
Evet. Yani kaç gözde...
Şöyle bir yapsalar mesela efendim şey olur. Yani hakikaten orada bile ne kadar müthiş bir ahlak örneği var yani.
Gerçekten. Efendimizin hakikaten ahlakı serapa yani kitaplar dolusu yazacak özelliklere dolu yani.
Evet.
Enteresan. Evet. Tabii aile fertleri ilişkilerindeki duruşu öyle. İnsanlarla ilişkileri, hoşgörüsü, merhameti. Yani nereye baksanız abide bir şahsiyet.
Abide bir şahsiyet. Yani. Bir de hocam şahsiyet. Şey de çok ilginç mesela şimdi yani... Yetim için de örneklik var, kral için de örneklik var, tüccar için de örneklik
ama
var.
Ama onların hepsi bir mucize tabii. Evet. Allah'ın ikramı. Yani evet. Yetim olarak dünyaya geliyor. Öksüz evet. Kalıyor, annesi ölüyor.
Evet.
Onu yaşıyor. İşte Ebu Talib'in yetimi diyorlar. Abdülmuttalib'in yanında büyüyor. Sonra ticaretle meşgul oluyor. Sonra çobanlık yapıyor. Yani hayatın her safhasından Allah Teala onu geçiriyor. Ve oralardaki zorlukları, kolaylıkları, işleri, güçleri gösteriyor. Ve orada onun model olmasını sağlıyor.
Evet. Yani, 7 çocuğun 6'sını bizzat kendisi
kendi elleriyle toprağa.
Yani nasıl büyük bir şey ya.
Yani gerçekten evlat acısı kolay bir şey değil yani. Bunların hepsi baktığınız zaman.
Evet.
Yani şeyde savaşlardaki o şey,
celadeti,
salabeti.
Bunun içinde mesela hocam evet. Çok ilginç. Döndürüyor resmen. Yani bir anda böyle bir saldırıyorlar.
Evet.
Müslüman, biraz Mekkeli gençler de yeni Müslüman olmuşlar gelmişler ama biraz şeyler herhalde toylar geri kaçmaya başlıyorlar. Hatta Mekke'ye ulaşıp bu iş bitti Muhammed yenildi diyenler var.
Allah
sallallahu
Allah.
Aleyhi ve sellem. Ama Efendimiz orada beyaz bir tane merkebin üzerinde katırın üzerinde ben Muhammed'im ben Abdülmuttalib'in torunuyum diye nasıl bir böyle
celaletle saldırıyor.
Yani tabii. Orada döndürüyor tekrar hocam. Tarihi resmen döndürüyor yani.
Elhamdülillah.
Hakikaten.
Yani Efendimizin hakikaten ahlakı başlı başına bir şey yani araştırma konusu
evet.
Ve insanların anlatılması gereken önemli bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim elbette bizim temel kitabımız ama Kur'an-ı Kerim'le beraber Hazreti Peygamber'in hayatı ve ahlakı gerçekten Müslümanların sıklıkla okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Çünkü Peygamber'in hayatında bize çok daha uygun örnekler var. Yaşanmış modeller var. Yani Kur'an-ı Kerim'i her zaman tüm kapsamıyla anlama imkanına sahip olmayabiliriz. Ama onun rehberliğinde, onun modelliğinde okuyup öğrendiğimiz zaman daha kolay anlamak imkanı var.
Hocam İmran Han geçenlerde buraya Türkiye gelmişti mi İmran Han? Türkiye mi geldi? Veya bizimkilerden geldi. Bir heyet herhalde onu ziyarete gittiklerinde birkaç tane dünyevi problemden bahsetmişti. Materyalizm şu an Müslümanları çok ciddi anlamda dünyevileşme.
Tabii sekülerizm.
İslamofobiye, sekülerizm. Bütün bunlara karşı birçok problem sayılabilir. Ama benim demiş tek çözümüm var demiş. O da Resulullah Efendimiz'in hayatını çocuklarımıza öğretmek demiş.
Aynen öyle.
Yani
gerçekten.
Biz yapamadık bunu ama bundan sonra yapmak lazım evet. Diye. Gerçekten demek
ya
ki hocam.
Fıkhu sira dedikleri evet. Şey hakikaten evet. Yani Hazreti Peygamber'in siretini anlamak. Yani Fıkhu Sira diye bir isim koymuş Araplar. Hakikaten çok güzel bir isim. Yani onu felsefesini yaparak, efendim hikmetlerini araştırarak hayatını okumak. Sadece bir kronoloji gibi değil.
Evet.
Yani işte 571'de Mekke'de doğdu. İşte şöyle oldu. 632'de
vefat
etti. Öldü falan değil. Yani doğumundan ölümüne kadar bütün safahatındaki hikmetleri, bize olan irşatlarını, tebliğlerini, onları insanlara anlatmak lazım.
Evet.
Yani onların her birinde çok değerli mesajı var. Gençlere var, çocuklara var, ailelere var, annelere var, babalara var, devlet ricaline var, yöneticilere var. Onların hepsinin ayrı ayrı mesajlar veren bir hayatı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Hocam mesela bu Mekke'de müşrik var, mümin var.
Evet.
Ama Medine'de münafık diye bir yeni kavram ya. Çıkıyor. Mesela yeni bir insan tipi, prototip yani. O prototip,
diplomatik iman.
Evet diplomatik iman. Siz ona çok güzel söylüyorsunuz. Onun Arapçası neydi hocam? Bir şey diyordunuz. Diplomatik imanın.
İhtiyati.
İhtiyati iman. Yani evet. Yerine göre böyle, yerine göre böyle.
Tedbirli yani. Şartlara göre.
Allah hidayet versin. Şimdi hocam mesela münafıklara yönelik tavırlarda.
Evet.
Yani onların mesela kesinlikle böyle bir bir anda İslam'a geçebilecekleri, mümin olabilecekleri, dolayısıyla kalplerinin aslında meyletmesine binaen, böyle bir ihtimale binaen o kadar hassas davranılmış ki.
Açık tutmuş ucunu hep yani. Hiç üzerlerine gitmemiş
yani. Adları söylenmemiş, evet. Afişe edilmemişler.
Deşifre olmamışlar.
Deşifre olmamışlar.
Yani işte isimlerini sadece şeye söylüyor, Hüzeyfe'li Yaman'a söylüyor.
Evet.
Yani o biliyor sadece. Ömer bile bilmiyor.
Yani hatta ben de aralarında mıyım diye
onu Ömer soruyor zaman ama. Yani bu çok önemli bir şey yani. Efendimizin bunları gizli tutması çok büyük bir diplomasi aslında.
Evet,
çok
evet.
Büyük diplomasi. Yani bunlar içerisinde, zaman içerisinde kalpleri yeniden İslam'a ısınacak olanlar bulunabilir. Yani böyle bir geçmiş hesabıyla yargılanmasın bunlar.
Evet.
Haklarında böyle bir suizan oluşmasın veya ötekileştirilmesin.
Evet, çok, evet.
Bence
çok,
en önemlisi
çok önemli hocam.
Ötekileştirilmesin. Yani evet, bunlar evet. Bizden değil. Bunlar
yani şu anda mesela biz de ehli sünnet diyerek bir takım müdafiler bu, nasıl tekfir ediyorlar maalesef. İnsanları? Nasıl böyle bir dışlıyorlar, dışlaştırıyor? Yani
üstü Hazreti Peygamber'in münafıklara yaptığı eylemi ve işlemi görmek lazım.
Evet.
Yani münafıklara bu kadar sahip çıkıp bu kadar onları ötekileştirmiyorsa yani bugün İslam toplumunda ehli sünnet olduğunu iddia eden kardeşlerimizin böyle ötekilerini ötekileştiren tavrı bence çok yanlış oluyor. Onları
yani, liste düzenliyor hocam. Birileri sürekli liste oluşturuyorlar. Yani işte şu da gitti, bu da gitti. Yani üstüne çizik çıkmak, ama çizmek
Allah,
çok böyle büyük bir şeymiş
Allah
gibi.
Allah birilerine yani. Böyle bir yetkin veriyor ki yani, bunu yapıyoruz. Yani böyle yani. Ayıp bunlar. Yani bizim inancımıza göre üstelik Hanefi Maturidi inancına göre yani bir adamın yani %10 imanına %90 küfrüne kayılacak şeyler varsa o imanı tarafına hükmedilir ya aslında.
Niye? Çünkü dışarı atmamak için.
Tabii.
Yani halkadan dışarıya çıkarmamak meseledir yani.
Onu yani mümkün mertebe.
Bizimkiler daralttıkça daraltıyorlar.
İslam toplumunun içinde tutmak, ötekileştirmemek. Yani onu kazanmaya çalışmak. Yani yanlış olabilir. Herkesin yanlış olur. Hiç kimse la yuhdi değildir. Yanılmaz, hata yapmaz değildir. Masum da değildir.
Evet.
İsmet sıfatı peygamberlerin dışında kimse de yok. Dolayısıyla insanların bu tür beşeri zaafları ve yanlışları sebebiyle, hele hele bunlar imana mütalik şeyler değilse, bunları deşifre edip bayraklaştırmamak lazım. Bunlar problem
değil. Mesela hocam Uhud'da Okçular Tepesi'ni beklemesi için Resulullah Efendimiz 40 kişiyi görevlendirdi.
Evet.
Bunların muhtemelen 29 tanesi o ganimetler aşağıda bölüşülecek, biz mahrum kalacağız diye bıraktılar. Yani Okçular Tepesi'ni terk ettiler.
Mevciden kaçtılar yani.
11'inde sonra Halid bin Velid komutasındaki müfreze şehit etti. O 29 kişiyi hocam İslam tarihinde bilmeyiz biz mesela. İsimleri yok.
Yok.
Yani açmamışlar. Yani ifşa etmemişler.
Yani Efendimiz onları ya ben size böyle demiştim. Niye beni dinlemediniz diye sormamış yani.
Allah Allah.
Bu çok önemli bir şey
çok
bence.
Çok önemli bir şey.
Yani biz olsak. Yani yargılarız.
Evet. Hayat boyu böyle bir şey olarak.
Yani utanmıyor evet. Musun? Bak bu kadar sana tembih ettik. Yani sözümüzü dinlemedin. Bak bu kadar insanın ölümüne sebebiyet verdin. Savaşı kaybettik sizin yüzünüzden. Deriz yani biz olsak.
Hatta hocam böyle şey bile olur. Ya işte bak bu zamanda terk edenin torunu. Hani filan zamanında işte imam gelmişti.
Ha, o hikaye.
onu size anlatacağım. Çok
yok.
Anlatıyorum.
Buradan atıyorum.
İşte evet. İmamın onu yaptığında ben doğmuşum diye evet. Bir çocuğun sözü vardır ya.
Kaç
yani
yaşında olduğumu bilmiyorum ama demiş.
Yani.
Kaç yaşında olduğumu bilmiyorum ama demiş. İşte o imamın
şey yaptığı zaman. İmamın unutulduğunu düşünüyor ama. Hocam takbih etmek, böyle bir hatasını aramak ne kadar kolay ki. Hep buna yöneliyoruz. Halbuki Efendimizin hayatında en güzel örneklerden bir tanesi.
Settarul Uyub olmak.
Evet.
Yani Settarul Uyub olmak. Çünkü Allah Teala Settarul Uyub, Gaffar-ı Zunub. Yani asıl olan örtmektir. Gizlemektir, görmezden gelmektir, imaza ayn etmektir. Bize bu imaza ayn etme, yani göz yumma, görmezden gelme şeyi çok zayıf maalesef.
İmaza
ayn.
İmaza ayn. Gamze. Tamam, güzel.
İmaza ayn etmek, yani tamam. Gözü yummak böyle, evet. Görmezden gelmek.
Görmezden gelmek.
Evet, çok evet. Güzel bir şeydir o.
O da mesela şey de çok ilginçtir. Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum?
Evet, Efendimiz mesela yani bir... Açıktan veya ne bileyim kendi başına günah işleyen, yanlış yapan birini gördüğünde doğrudan ona sen böyle yapıyorsun veya toplum içerisinde falanı görmüştüm demiyor. Bana ne oluyor? Kendine izaf ediyor şeyi.
Galatürriyeti.
Evet. Yani ben yanlış görüyorum, siz böyle yapmazsınız, benim bildiğim sahabilerim böyle bir şey yapmaz. Ben yanlış görüyorum herhalde diyor. Yani bu da muhteşem bir şey. Yani
evet.
Bir de edep de öğretiyor aslında bize. Bir de edep öğretiyor. Yani çok enteresan.
Evet. Hocam burada tabii Resulullah
bizim Efendimiz'e... Mehmet Görmez Hoca da buradan selam gönderelim orada. O da evet. Şöyle bir şey anlatırdı.
Evet.
Yani hoşuma gitmişti yani babasıyla ilgili. İşte annesi bir gün işte buna biraz nasihat et. Yani işte şöyle oluyor böyle genç çocukken yani delikanlıyken yani namaza kalkamıyor mu vesaire falan filan gibi şeyler ya başka bir şeylerle ilgili. Babası demiş ya o demiş benden alim ben ona nasıl söylerim bunu demiş. Hayal ederim onları söylemekten. Hanım demiş, olabilir mi demiş. O bana öyle bir tesir etti. Derdi ki.
O nasıl olaydı bir siyaset değil mi hocam?
Muhteşem bir şey işte. Yani, hakikaten böyle olması lazım. Yani ben demiş, okuttum, o alim demiş ya. Bunları benden çok daha iyi. Ben nasıl söylerim ona demiş. Ne yapıyorsun hanım sen demiş. Allah. Ben söyleyemem mi? Tabii annesi de mutlaka.
Duyuruyor tabii onu. Evet. Çok güzel. Ya evet. Bu da faziletle yani aslında tabii. Terbiye etmek değil mi hocam?
Aynen. Yani
rezilet tarafını çıkartsa.
Kusurunu değil güzelliğini görüp onu öne çıkararak terbiye etmek. Evet. Yani sen onu yüceltmek ve öbürünü görmezden geldiğini hissettirmek, o da mutlu oluyor tabii. Ha demek ki ben daha iyi şeyler yapmalıyım, daha çok görüneyim.
Evet, evet.
Diye muhteşem bir şey yani. Hep büyükler öyle yapar zaten. Yani. Evet, evet. Peygamberler de, veliler de, arifler de yani hiç kusuru görmez. O iyi tarafını görür, onu yüceltir. Öbürünü zaten fark eder ama onu söylemez yani.
Evet.
Hissettirmez size gördüğünü.
Sağ Efendi Hazretleri'yle ilgili hocam, bir hani şey, yeni böyle muhip olmuş veya yeni ders almış birisinin evine gittiğini söylüyorlar. Etrafta böyle tabii
fotoğraflar falan var.
Fotoğraflar var, böyle tam bir alafranga bir ev dekoru var. Hazret diyor, hiç diyor sesini çıkartmadı diyor. Hani biz olsak mesela, ya şunu niye taktın, bunu niye koydun, bunu niye
kaldır, şunu indir.
Bir 6 ay sonra tekrar gidildiğinde diyor eve, evde diyor çok güzel bir görüntü, işte orada ayetler, burada hatlar, burada Kâbe resmi. Yani muhteşem bir...
Ya işte onu zamana bırakmak lazım. Evet. Her şeyin bir vakti var. Yani olmadan toplamamak lazım mahsulü.
Bir de hocam orada tasarruf lazım diye bir şey de var değil mi? Tasarruf da bir tasavvufta geçen bir kavram yani. Şimdi Hazret mesela onu aslında görüyor. Kendisi de görüyor aslında. Onu fakat böyle bir...
İşte o tasarruf kalbi tasarruf. Ona böyle lafzan söylemiyor.
Evet.
Kalbine hissettiriyor. Aslında o kalbini tasarruf etmiş
ya
oluyor.
Bir anda Cenab-ı Hak'tan da istiyor ya. Tabii. Bu düzelsin diyor yani değil mi?
Bu kesinlikle talep ediyor. Yani bu kardeşimiz bu tür yanlışları yapmaktan kurtulsun diye dua ediyor. O işte bir tasarruf aslında.
Evet.
Ama kendisine doğrudan bir şey söylemiyor. O da zaten kendinden, ya hakikaten ayıp oldu ki sen geldin de Efendi Hazretleri mahcup olduk diye düşünmüştür muhtemelen. Evet. Sonra da parlamıştır onu ya. Ama bu güzel işte. Yani. Güzel olan bu. Ve kalıcı olan bu.
Evet.
İnşa edici olan bu.
İçten tetikliyorsunuz yani. Kendisi aslında onu istemiş oluyor.
Kendi motive oluyor.
Kendi motive oluyor.
Kararı kendisi veriyor. Evet. Ben de kendi kararımı kendim veririm der çocuklar bazen. O çok güzeldir aslında. Çocukların kendi kararını kendisini vermesi daha iyi sonuca gider. Ama siz dayatırsanız iyi bir şey olacak, yapmayacağım der ya çocuk mesela yücağımda.
Evet.
Yapmıyorum. Evet. Üstüne vardığınız zaman Allah korusun. Onun için hiç kimsenin üstüne varmamak lazım. Hali üzere bırakıp.
Hatta hocam babalar çok böyle o kadar üzerine çocuklarını varırlar ki. Çocuk öyle bir noktaya gelir ki bir müddet sonra babasının yap dediğini yapmamak, yapma dediğini yapmak noktasında tam bir zıt yerde kendisini konuşlandırır. Bu da çok sıkıntılı bir şey
çok
gerçekten.
Ya. Ama işte bizim eğitim tarzımızın yanlışlığından o. Yani bizde eğitim tarzımızda yani dikte etmeyi, komut vermeyi, emretmeyi sonuç alıcı bir hadise olarak görüyoruz. Halbuki sizin kalbine dokunmadığınız, gönlüne girmediği insanın beynine hükmedemiyorsunuz.
Evet.
Yani önce kalbine dokunacaksınız, ona kendinizi sevdiğini hissettireceksiniz. O zaten kendiliğinden sevgisinden mahrum olmayayım diye sizin de diklerinizi yapmaya başlar.
Evet.
Ama sevginizi veremezseniz, ondan emin değilse çocuk bu sefer tavır alır.
Ya bu da tam işte şeye döndürürsek hocam, Resulullah Efendimizin o Kur'an'ı tatbiki, önce kendi iman edip kendi yaşayıp kendi onu hissedip zevk edip aslında yaşıyor.
Kesinlikle.
Şeyde de ediyor, değil mi hocam?
Evet. Amener Resulü'nün ilk şeyde lafızları o zaten. Evet. Amener Resulü bime unzile ileyhi mir rabbihi vel mu'minun. Peygamber önce kendisi inanıyor. Kendisi uyguluyor. Sonra müminler arkasından geliyorlar. Yani o kendisi inanmasa, uygulamasa müminlerin onun ardı sıra gelmesi mümkün değil. Daha önce de anlatmıştık Hudeybiye'deki o hadi kurbanlarınızı kesin dediği zaman peygamberimizin sözüne itaat etmemesi sahabilerin. Sonra kendisi çıkıp da kestikten sonra herkesin koşarak ona itaat etmiş olması bunun en güzel, en canlı örneklerinden birisidir.
Yani kul Muhammed, Resul Muhammed'e iman ediyor. Yani.
Evet, aynen. Ve Resul oluyor. Abdiyetten Risalete yükseliyor.
Risalete yükseliyor. Evet. Ama abdiyet önce geliyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Çünkü ilah değil. İnnemâ ene beşerun mislukum. İnnemâ ene beşerun mislukum. Yuhâ ileyye. Bu kadar.
Bana vahiy alınıyor sadece.
Ben sadece bir ilahi vahiy alıyorum. Bunun ötesinde bana yani beşer muamelesi yapın. Ben ilah değilim, Tanrı değilim, Rab değilim, Rab'ın oğlu değilim. Aşağı İsa ya Hristiyanların yaptığı gibi bana böyle bir şey isnat etmeyin diyor Allah Teala da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da.
Evet.
Dolayısıyla Peygamberimizin büyüklüğü de orada.
Evet.
Abd olarak Resul.
Evet.
Abd ve Resul.
Evet.
Hem kul hem Resul. Uluhiyet tarafı yok.
Evet, evet. Rabbimiz Resul Efendimiz'in şefaatinden ailesi hocam. Amin. Gerçekten amin. Onun ahlakını anlamaya ne kadar muhtacız.
Kesinlikle yani. Anlamaya ve yaşamaya çok muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz. Ve kurtarıcı bir şey o yani hakikaten. Onun bir işaretini görüyorsunuz. Bir uygulamasının peşine takılıyorsunuz. Oh! Ve rahat ediyorsunuz, huzur duyuyorsunuz. Çünkü evet. Hakikaten çok isabetli tercihler yapıyor. Evet. Yani yaşadığı her olayda müthiş bir huzur duyduğunuz şeyler.
Yani hocam o İmran Han'ın tavsiyesi de hakikaten çok cali bir dikkat. Yani biz neslimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla veya bu tür İslam'a çağıracağımız insanlarla Resulullah Efendimiz'i buluşturabilsek hakkıyla evet. ve layıkıyla hakikaten çok büyük mesafe alacağız. Ve biz tabii onun için kendimiz buluşmamız lazım önce.
Tabii önce.
Siyer okuması yapmamız evet. lazım değil mi düzenli
yani,
olarak?
Yani bence evlerde yapılacak en iyi şey o. Yani siyer okumaları. Ben de şimdi bizim çocuklarla, torunlarla online pazar akşamları.
Online hocam. Evet. Online feyiz olur
şöyle,
mu hocam?
Şöyle. Yani şimdi şöyle bir şey. Yani bizim aile kalabalık oldu şimdi. Hepsinin evet. bir araya gelmesi aşağı yukarı 30 kişiden oluyoruz.
Vay maşallah.
Zor oluyor. Ama online olunca herkes o saatte açıyor şeyini. Orada hem birbirimizi birbirini görmüş oluyor herkes.
Evet.
Hem de bir 20 dakika, yarım saati geçirmiyorum. Yarım saatlik büyükler var, torunlar var, küçükler hepsi aynı anda şeyin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili bazen Hamidullah Bey'in kitabından, bazen Osman Hocamızın kitabından onu ikisini merkeze alarak anlatımlar yapıyoruz.
Çok güzel.
Ve oradan yürümeye çalışıyoruz.
İyi maşallah.
Ve ben de genellikle de yani bu tür genç nesillere Peygamber Aleyhisselam'ın hayatının okunmasını tavsiye ediyorum. Evet. Ya bir siyer takip edilmeli ya bir hadis kitabı. Yani mesela bu Riyaz-ı Salih'in de çok önemli.
Evet.
Ama siyer daha da önemli diye düşünüyorum.
Tam böyle güzel bir şey olsun hocam. Buradan böyle bitirmiş olalım. Hitam-ı humisk olsun.
Eyvallah.
Hem dinleyicilerim hem izleyicilerimize aileleriyle siyer sohbeti yapsınlar. Veya Riyaz-ı Salih'in hadis okusunlar.
Sohbeti yapsınlar.
İnşallah.
Online de olabilir.
Online de olabilir. Fetvayı da aldık efendim.
Yani aile kalabalıksa tabii.
Tabii aile kalabalıksa tamam. Yani mesafeler evet. uzaksa.
Yani bir evet biz 30 kişi ancak bahçede toplanabiliyoruz yazın.
Tamam.
Hepimiz bir araya. Kalabalık olunca öyle oluyor ama daha küçük gruplar halinde yani 10 kişiyi 15 kişi geçmeye zaman beraber de olabilir.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
efendim, ederim. Efendim bir sonraki İrfan Gündem'de buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.